Herkese merhabalar. Adalet Evi'nin bir hukuk sohbetine daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sosyal medya paylaşımları. Fakat kimin sosyal medya paylaşımı? Kamu görevlilerinin yani memurların yapmış oldukları sosyal medya paylaşımlarının sınırı ne olmalı? Sosyal medya paylaşımları sebebiyle memurlara disiplin cezası verilebilir mi, verilemez mi? Bunu konuşacağız.
Seçmiş olduğumuz konu güncel bir konu. Özellikle son zamanlarda sosyal medyada düşüncesini açıklayan insanların karşılaşmış oldukları sorulardan bir tanesi de bu. Yani ne derecede, hangi ölçüde duygu ve düşüncelerini ifade edebilirler? Bunun yasal sınırları nelerdir? Bu sınırları bir beraberce çizelim. Sosyal medya adeta Türkiye'de insanların bilgi alma, haberleşme, işte duygu ve düşüncelerini ifade etme platformu haline dönüştü. Fakat bu platformun kullanılmasında ne tür kurallar var? Buradan başlayalım istersen. Sosyal medya deyince ne anlıyoruz? Sosyal medyada her düşündüğümü söyleyebilir miyim? Bu bir boyutu. Tabii kamu görevlisiysem bunu ne derecede kendimi sınırlamam gerekiyor?
Evet, sosyal medya artık bir hayatın bir parçası yani. Yani ayrılmaz bir parça haline gelmiş. Özellikle Türkiye'de sosyal medya olsun veya mesajlaşma uygulamaları, işte WhatsApp tarzı mesajlaşma uygulamaları çok fazla kullanılıyor. Yani dünyada en fazla kullanılan ülkelerden bir tanesi yani. Sosyal medyayı ve mesajlaşma uygulamalarını Türkiye. Bu sebeple de önemli.
Evet, Türkiye'de en fazla kullanılan sosyal medya alanlarından bir tanesi Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Bunlar tabii WhatsApp uygulamaları. Bunlar çokça kullanılan uygulamalar. İnsanlar da adeta sosyal yaşamlarının bir parçası haline getirmişler. Yani kızgınlıklarını, öfkelerini, işte duygularını, düşüncelerini ilk sosyal medyada ifade ediyorlar. Yani aslında bir ifade ediş biçimi haline dönüştü. Bu bir boyutu. İkincisi de Türkiye'de neden sosyal medyaya ilgi arttı? Çünkü sosyal medya adeta demokrasilerde yasama, yargı, yürütmenin yanında dördüncü kuvvet olan medyanın işte Türkiye'de işte özgür olarak haber yapamaması ya da işte sansür uygulanması diyelim, otosansür de olabilir bu. Birçok yazar ya da medya kuruluşu kendi kendine de bu sansürü uyguluyor olabilir. Tabii bu tür durumlarda artık işte YouTube medyacılığı diyelim, YouTube kanalları üzerinden aslında bizim de yapmış olduğumuz şey bir nevi bir sosyal medya, yani bir işte Anchor olsun, başka platformlarda duygu ve düşüncelerimizi ifade ederek insanlara ulaşmaya çalışıyoruz burada. Bilgilendirmeye çalışıyoruz insanları. Şimdi tabii kamu görevlisi olunca da iş birazcık daha çetrefilli bir hal almış oluyor. Yani bir bunun işte kişisel hayat, kişisel veriler kısmı var. İşte bunun yanında, yanı sıra ya da ötesinde, bu öteberisinde artık nasıl ifade edersen. Bir de ne var diyelim, kamu görevlisin. Kamu görevlisinin getirdiği bazı yükümlülükler var. Dolayısıyla senin işte kişisel hayatınla kamu hayatı arasında bir böyle bir çember kesiştiği bir nokta oluyor. Şimdi kamu görevlisinin sosyal medyayı kullanması meselesinde bir problemle karşılaşıyoruz. Mesela en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi memurlar siyasi partilere üye olamıyorlar. Siyasi düşüncelerini ifade edemiyorlar. İşte bir daha doğrusu bir siyasi parti çatısı altında düşüncelerini ifade edemiyorlar. Niye? Çünkü nötr olmaları gerekiyor, tarafsız olmaları gerekiyor. Dolayısıyla da bir siyasi harekete bağlı olarak gözükmeleri memuriyette bağdaşmıyor Türkiye'de. Bu bütün memurlar için geçerli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tabii bunu farklı düşünüyor ama oraya da geleceğiz. Oraya gelmeden önce şunu söyleyelim. Şimdi diyelim siz bir bakanın yapmış olduğu bir faaliyeti beğenmiyorsunuz. Eleştiriyorsunuz yani sosyal medyada, Facebook'ta. Bu ne biçim işte aptalca bir uygulama diyorsunuz. Şimdi öbür tarafta işte kamu görevlisisiniz. Devlet memurları kanununa bağlısınız. Amire İşte hakaret diye bir şey var değil mi? Bir düzenleme var yani amirine karşı işte ya da mahiyetinde bulunduğun üst amirine karşı saygısızlık. Bunların hepsi disiplin cezasını gerektiriyor. Şimdi dolayısıyla da bakan eğer diyelim ilgili bir kuruluşta çalışan bir kişi için bir amir konumuna gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu kişinin yapmış olduğu açıklama artık bir duygu düşünce açıklamasından çıkıyor. İşte hakaret boyutuna varacak ya da bir kamu görevlisinin amirine saygısızlığı olarak değerlendirilebiliyor. Bunu tırnak içinde söylüyorum. Buna geleceğiz. Şimdi buradan hareketle kamu görevlilerinin duygu ve düşüncelerini ifade etmelerinde sınırlayan yasal düzenlemeler nelerdir? Ve bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de ya da sözleşmeyi de dikkate alırsak buna uyumlu mu Türkiye'de?
Şimdi devlet memurları kanunumuzda 125. madde var. 125. madde disiplin cezalarını ve eylemleri ve verilecek cezaları belirten maddemiz. Bu 125. maddede mesela senin biraz önce bahsettiğin D fıkrasında mesela diyor ki amirine karşı hakaret etmek. Amirine karşı hakaret etmek kademe ilerlemesini durdurmak cezasını gerektiriyor. Daha çok bunlardan veriliyor. Yani bizim şu an konuşmakta olduğumuz sosyal medya ile alakalı disiplin cezaları memurlara daha çok 125D'den yani amirine hakaret veya iş sahiplerine, mahiyetindekilere hep amir olacak hali yok ya hani mahiyetindekilere de hakaret düzenleyen bu D fıkrasından veriliyor ve kademe ilerlemesi durduruluyor. Veya B fıkrasından veriliyor. B fıkrasında o da hizmet içinde özür dilerim hizmet dışında biliyorsun memuriyetin gerektirdiği
Vakariyet.
evet itibar ve güven duygusunu sarsmamak zorunda memur. İtibar ve güven duygusunu sarsacak ya hizmet dışında da yani hizmet içinde değil. Zaten hizmet içinde yaparsa daha fazla ceza. Hizmet dışında da yaparsa kınama cezasını gerektiriyor. Yani B'ye göre 25B'ye göre daha çok bunlardan veriliyor. Hizmet içinde şeyi sarstı, memurun itibar ve güven duygusunu sarstı, hizmet dışında sarstı veya amirine hakarette bulundu diye veriliyor disiplin cezaları. İşte kınama, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması gibi.
Üçüncü de şey diyebiliriz değil mi dostum? İşte siyasi faaliyette bulunma yani söylemlerinin içeriği işte siyasi bir parti diyelim bunu Gezi olayları zamanında görmüştük. İşte
Evet.
diyelim bir siyasi parti liderinin yapmış olduğu açıklamayı beğenmek, altına yorum yazmak. Ondan
Evet.
sonra bu tür davranışları nedeniyle siyasi faaliyette bulunduğu nedeniyle de kamu görevlileri hakkında disiplin cezalarının verildiğini gördük o dönemde.
Tabii. Tabii işte şeye onu da sokuyorlar. Yani yine 125'ten vermeleri gerekiyor. Ama tabii devlet memurları kanunumuzda başka maddeler de var. Mesela senin söylediğin gibi 7. maddemizde diyor ki devlet memurları diyor hiçbir şekilde diyor siyasi ve ideolojik amaçla bir beyan yapamazlar, beyanda bulunamazlar, eylemde bulunamazlar diyor. Yani hiçbir şekilde siyasi bir eylemde veya beyanda bulunmama sorumluluğundalar yani devlet memurları. 7. madde bu şekilde söylüyor. Veya işte devlet memurlarının her durumda devletin menfaatini korumak zorunda oldukları veya devlet memurları kendi işleriyle alakalı kamu görevlileriyle ilgili olarak demeç verme yasağı var mesela. Demeç veremiyorlar. Bu da Devlet Memurları Kanunu 15. maddesinde diyor ki demeç veremezler diyor. Yetkili kişileri belirlemiş yani kimin vereceğine dair. Zaten 125B'ye göre yetkili olmadığın halde memursan ve yetkili değilsen basına ve haber ajanslarına
Açıklama yapamaz.
demeç veriyorsan yine kınama cezası yani. Bir de bundan dolayı da verebiliyorlar. Yani yetkili de kim oluyor? Valiler yetkili oluyor veya kimi yetkilendirdiyse işte onlar yetkili oluyor. Yani kısaca evet şimdi mevzuatımızda bunları şey yapabiliriz. Yani sınırlayan sebepler olarak. Tabii şeyi de daha sonra mı şey yapacağız konuşalım. Bu düşünce hürriyetiyle alakalı şeylerde ne söyleyebiliriz?
İşte güzel bir nokta. Yani dediğin gibi memur kişi elbette ki yani şunu kabul ediyoruz değil mi? Yani sonuç itibariyle bir memur kişiyle işte sıradan bir kişinin sosyal medyadaki paylaşımlar arasında hukuki bir farklılıklar var. Yani kamu görevlisi olmasının gerektirdiği bir takım sorumluluklar var. Yani bunlardan bir tanesi kamuda, sadece bu kamuda da değil mi? Özelde de olsa bir insan iş sözleşmesiyle bir yükümlülük altına girmişse ki bizde kamu görevlileri de aslında devletle yapmış olduğu bir sözleşme var burada. Kamu görevine girmiş oluyor orada. Yani sözleşme diyebilir miyiz? Bilmiyorum hukuksal olarak bunu
Akit diyebiliriz. Sedat Peker'in dediği gibi
ama.
akit yapmış.
Evet, akit yapmış oluyorlar ve bunun içerisinde işte işte iş yeriyle alakalı işte bilgi ve belgeleri, gizlilik gerektiren belgeleri açığa vurmamaları gerekiyor. Bunun dışında işte, kamu görevini aksatacak, tarafsızlığını, bağımsızlığını gölgeye düşürecek eylem ve söylemlerin içerisine girmemesi gerekiyor. Bunun dışında senin de dediğin gibi asıl işin özü, yani bu biz neyi konuşuyoruz şu an? Bu anayasal bir hakkı olan insanın doğuştan getirdiği ifade hürriyetini kısıtlamış oluyorsunuz. Yani getirdiğiniz her bir düzenlemeyle, şimdi herhangi bir sınırlamayla böyle bir hakkın ihlaline yol açmış oluyoruz. Dolayısıyla bu neden önemli? Çünkü bir hani doğal hak teorisine gidersek insanın doğuşundan getirdiği bir hakkı bu. Yani insan duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilsin ki demokratik yaşamda farklı düşüncelere yer bulabilsin. İkinci bir boyutu da hani demokratik açıdan ele aldığımız zaman artık hani bunu bir pazar olarak değerlendirirsek, açık pazar olarak değerlendirirsek, fikirlerin özgürce çarpışacağı, birbiriyle yarışacağı bir alanın önünü kapatmamamız gerekiyor da bu demokrasi açısından da çok önemli. Hem insanın gelişimi hem demokrasinin gelişimi için ifade hürriyeti hayati bir öneme sahip. Yani bugün aydınlanma düşünürlerinden Spinoza'dan işte John Locke'a, Voltaire'e varıncaya kadar bütün düşüncelerin, John Stuart Mill'in o işte diyor ki John Stuart Mill, eğer diyor baskıyla insanların düşüncelerini yok edebilecek olsaydınız diyor, bugün diyor Hristiyanlık düşüncesi yerle bir olmuş olması lazımdı. O ilk havarileri hatırlayalım. Yani Hazreti İsa etrafındaki bir avuç insan ve o dönem Roma toplumunda yaşamış oldukları baskıyı düşünün. Fakat bugün günümüzde her ne kadar baskı yapılsa da yapılsın, şu an dünya üzerinde en fazla yayılan din Hristiyanlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle ifade hürriyeti çok çok önemli. Yani bu bağlamda değerlendirelim. Yani sosyal medyada işte kamu görevlileri düşüncelerini açıklarken belli kurallara tabi olmaları gerektiğini kabul ediyoruz. Bunun sınırı da ifade hürriyetinin çerçevesi mi oluşturacak? Bu konuda ne söylersin?
Evet, zaten sıkıntı burada. Yani biz ne söyledik başlangıçta? İşte devlet memurları kanununda şöyle şöyle sınırlamalar var dedik. Bir tarafı bu. İşin bir tarafı bu. Fakat bir de işin diğer tarafı var. Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü veya ifadeyi açıklama özgürlüğü. Bizim anayasamızdaki 25. maddede işte düşünce ve kanaat hürriyeti, değil mi? Yani herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahip yani. Mesela 26. maddesinde herkes bu düşüncesini ve kanaatini açıklama hakkına sahip. Şimdi bizim aslında burada çok üstünde durmamız gereken şey şu. Temel hak çok önemli bir şey. Yani temel hak insanlara sıkı sıkıya bağlı, kimsenin alamayacağı haklar bunlar yani, değil mi? Yani temel haklar, yaşama hakkı gibi. Yaşama hakkı neyse düşünce hakkı da öyle yani. Kimse alamaz bunu. Yani amir değil, devlet de alamaz bunu elinden. Hiç kimse alamaz. Çünkü bu yaşama hakkı gibi bir şey. Adamı ha öldürmüşsün, ha düşünce ve kanaat hürriyetini yasaklamışsın. Ancak bu devlet bunu ancak yapabilir ve ama o zaman da özüne dokunamaz. Özünü yasaklayamaz. Çok önemli bir durum olduğu zaman ölçüllük ilkesi çerçevesinde özüne dokunmadan bunu yasaklayabilir. O da istisnadır. Yani bizim aslında şimdi benim gördüğüm memur davalarında, idari yargıda şöyle bir şey olmalı. Bakış açısı şu olmalı. Nasıl olmalı? Kardeşim, düşünce ve kanaat hürriyeti temel bir haktır. Bu memurlar için de geçerlidir. Memurlar içerisindeki asker için de geçerlidir. Polis için de geçerlidir. Biraz daha tabii o durumlar farklı durumlar olabiliyor. Yargıçlar için de geçerlidir. Hı-hı. Onların bazı kurallara tabi olmaları farklılık arz ediyor. Normal memur gibi değil. Fakat kamu görevlileri için geçerli. Yani düşünce ve kanaat hürriyeti. Çünkü bu bir temel hak. Kamu görevlisi olmakla bu temel hak gitmiyor. Kaybolmuyor. Şimdi bence idari yargıda da bunun biraz karmaşası var. Yani bakış açısında. Hı-hı. Yani önce bakış açısı şu olmalı. Bu bir temel hak. Esas olan budur. Sınırlama istisna olmalıdır. Yani idari yargının vereceği ret kararlarında çok istisnai ret kararları verilmesi lazım. Yani sınırlama istisnai olması lazım. Fakat biz bu kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarına ilişkin mahkeme kararlarına baktığımızda çoğunluğu ret çıktığını görüyoruz. Yerel mahkemelerden kararların çoğunluğunun ret çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla istisna genel halini almış yani. Hmm. Onu görebiliyoruz. Bu sebeple biz diyoruz ki anayasanın 25. maddesindeki bu düşünce ve kanaat hürriyeti çok önemli. 26. maddesindeki bizim anayasamız iki maddede düzenlemiş. Bunu açıklama, birilerine söyleme hürriyeti çok önemli. Tabii anayasa söz konusu, bizde şöyle bir şey var mahkeme kararlarında. Danıştay da bunu yapıyor. Anayasayı yazıyor. Sonra da diyor ki bizim diyor, bir de diyor anayasamızın diyor 90. maddesi var. Ona göre diyor usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar diyor kanun hükmündedir. Hatta temel haklara ilişkinse kanundan da üstündür. Kanundan üstün ama anayasanın üstün değil yani. Demek ki kanunla anayasanın arasında. O sebeple anayasadaki düşünce hürriyetini yazdıktan sonra bir de AHİS'teki yani İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki bu kanunla o zaman İnsan Hakları Sözleşmesi ne oluyor? Kanunla anayasamız arasında bir yerde oluyor. Onu da yazmayı gerek duyuyorlar. Güzel bir şey, fakat bizim burada asıl en üst şey olan kendi anayasamız. Yani kendi anayasamız bizim hukukumuza göre AHİS'ten de üstün. Bizim hukukumuza göre AHİS'ten de üstün. AHİS kanunlarımızdan da üstün. Tamam. Ama biz önce kendi anayasamıza bakalım. Yani düşünce ve kanaat hürriyeti. Tamam, AHİS'te de 10. maddeye göre düşünce hürriyeti ve yayma hürriyeti var. Fakat birincillik ilkesi gereğince önce biz 25 ve 26. maddelere göre, kendi anayasamıza göre mahkeme kararlarında vatandaşlarımızın hakkını korumamız lazım. Yani düşünce ve kanaat hürriyetini korumamız lazım. Biraz sorudan uzaklaştım mı bilmiyorum.
Yok dostum, çok güzel ifade ettin. Yani esas olan özgürlük, istisnası ise bunun sınırlandırılması. Yani bunu da esas alırken her şeyden önce... İşte bizim anayasamızın da ifade ettiği gibi bir yasal bir neden olması gerekiyor. Yani bir işte yani şu anda zaten tartışılan konulardan bir tanesi İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgeyle işte görüntü almayı yasaklamıştı ya. Gerçi bunun da bir yönü, yani neden o görüntüyü alıyor? Sosyal medyada paylaşıyor yani ilgili kişi. İşte polis şiddetini önüne geçmek için ya da işte farklı nedenlerle de olabilir. İşte bu yapılacak sınırlamanın bir kere yasal olması gerekiyor. Yani yasal zeminin olması gerekiyor. Bir kanunla sınırlandırılması gerekiyor. Yani asıl dedik esas biz bunun özgürlük olması gerekiyor. Ama sınırlandırılıyorsa da bu yasayla yapılması gerekiyor. İşte bu yasanın öngörülebilir olması lazım. Yani hangi neden ve koşullar oluşursa bu ifade sınırlanacak. Bunun bir belirlenmesi gerekiyor. Evet. Getirilen sınırlamanın ölçülü olması gerekiyor. Yani ifade hürriyetini ortadan kaldırıcı bir, eğer orada asıl amaç işte kamu görevlilerinin yüzünün görülmesini önüne geçmekse ya da ifşa edip bir güvenlik sorunu oluşmasının önüne geçmekse, burada bunu ortadan kaldırabilecek birçok yöntem var değil mi? Maskedir, işte ne bileyim kaskettir, görünmeyecek şekilde ortaya çıkmalarıdır. Niye? Çünkü numaraları var değil mi? Çevik kuvvetlerin falan genellikle yüzlerini göremiyoruz. Çünkü adamlar kritik görevlerde görev aldığı için sokakta bulunmaz. Ama burada önemli olan ölçülü bir sınırlama metodunun getirilmesi lazım ve bunun da meşru olması gerekiyor. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de ifade hürriyetini hiçbir zaman sınırsız olarak yorumlamıyor. Yani diyor ki şiddete bir çağrı varsa burada, yani o söylemde, sosyal medyadaki yapılan açıklamada ya da bir nefret söylemi varsa, hadi onu da geçtim diyor. Yani zorlayıcı bir toplumsal ihtiyaç oldu diyor. Yani bunu özellikle terör olaylarının had safhaya çıktığı dönemlerde gerek siyasi parti liderlerinin gerekse toplumdaki sıradan insanların ya da kamu görevlilerinin yapmış olduğu açıklamaların hani toplumda bir gerginliğe yol açmaması için belli ölçüde sınırlanabileceğini zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kabul ediyor. Birçok kararında da bu var. Fakat biz biraz herhalde iç hukukumuzda, domestik hukukta kantarın topuzunu hakim ve savcılarımız kaçırıyor. Bizim problemimiz biraz bu aslına bakarsan. Yani dolayısıyla hukuk olmadığı için de tabii sosyal medyada hakkını arayan insan son noktada benim hani aklıma gelen peki sınırsız mı olacak bu? Yani ifade hürriyetinin olması gerekiyor mu yani? Bunun sınırını nasıl çizeceğiz kamu görevlileri açısından?
Zaten en önemlisi o, yani bu konuşmayı yapmamızın da en zor halkası bu. Yani düşünce ve kanaat hürriyeti, yani ifade hürriyeti ve bunu açıklamayı da dahil ediyorum ben buraya. İfade hürriyeti, düşünce hürriyeti herkesin sahip olduğu bir hürriyet dedik, yani temel hak. Yani Türkiye Cumhuriyeti olarak düşünürsek bütün vatandaşların, herkesin, orada yaşayan herkesin o topraklarda sahip olduğu bir hak. Fakat herkes bu hakka eşit oranda sahip değil. Niye sahip değil? Yani bir köydeki Mehmet Efendi'nin düşünce ve ifade hürriyeti bir kamu görevlisinden daha fazla. Bunu bilmek gerekiyor. Zaten bunu sen biraz önce söyledin. Ahim de bunu, İnsan Hakları Mahkemesi de bunu şey yapıyor, kabul ediyor. Nasıl söyleyebiliriz? Bir normal sıradan bir vatandaşımızın ifade hürriyeti en geniş halkayı teşkil ediyor. En çok ifade hürriyeti ona, ne o sahip. Daha sonra bulunduğu mevki, konum veya statü itibariyle bunlar sınırlanabiliyor. Yani bunu yargı da sınırlıyor, kanunlar gereğince ahim de bunu sınırlıyor yani.
Askeri mesela için, polis için, güvenlik güçleri
tabii
için.
Mesela ikinci kategoride mesela özel bir şirkette iş sözleşmesiyle çalışan bir vatandaşın şeyi, o çiftçi Mehmet Efendi'ye göre daha sınırlı. İkinci kademe mesela. Veya üçüncü kademe kamuda görevli bir memurun şeyi özelde çalışana göre daha sınırlı. Özeldekinin daha fazla yani hakkı var. Veya kamudan da dördüncü kademeye geçtiğimiz zaman bir polisin normal bir memura göre daha sınırlı. Değil mi yani? Evet. Bir din adamının daha sınırlı. Veya bir askerin daha sınırlı. Veya bir adım daha attığımız zaman bir yargıcın, tabii ki düşünce ve kanaat hürriyeti var ama daha da sınırlı. Polisten de sınırlı. Yani sınır içine gidiyor bu izohips eğrileri gibi. Fakat muhakkak var yani. Bu en içteki eğride de var, en dıştaki eğride de var. Herkesin ifade hürriyeti var. Bunu yok edemeyiz. Bunu böyle, biz bunu bu şekilde bakacağız ama sınırı ne? Senin sorduğun gibi bunun sınırını koymak çok zor. Yani zaten mesela bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Diyor ki idare mahkemesi diyor düşünce ve ifade hürriyetiyle olayı karşılaştırıp değerlendirmemiştir. Hiç bu topa girmemiştir diyor yani. Aslında girmesi gereken top o yani mahkemenin. Mahkemenin varoluş sebebi o yani. Mesela açıkça yani bir mahkeme için kötü bir şey bu. Anayasa Mahkemesi o kadar şeyler yazmış ki bir idare mahkemesi hakkında. Aynı sosyal medyayla alakalı bir kararda. Diyor ki idare mahkemesi diyor asıl bunu yapması gereken yapmamıştır diyor veya şunu yapmamıştır diyor. Dolayısıyla yargının görevi bu. Yani burada eylem tamam DMK'ya göre suç teşkil edebilir memurlar kanuna göre. Fakat eylemle anayasadaki düşünce ve ifade hürriyetini veya şeyi konuşmadık mesela özel hayata saygı hakkını. Bu da çok karıştırılıyor. Biraz da muhafazakar bir toplum olduğumuz için özel hayata saygı hakkını çok fazla tartışmamız gerekiyor. Bunları mahkeme hakimi ya da heyeti ikisini değerlendirecek. Yani olayı bir tarafa koyacak, düşünce hürriyetini veya özel hayat hakkını bir tarafa koyacak. Bunların bir de temel hak olduğunu ve sınırlamanın istisna olduğunu da bir tarafa koyacak. Eylemin niteliğini bir tarafa koyacak. Bu çok zor bir şey. Ama zaten yargıç olduysanız zaten bu yapmak zorundasınız yani. O zaman yargıçların bir şeyi yok. Şimdi
yarışan haklar teorisi çerçevesinde diyorsun.
Kesinlikle. Yani. Bu başka konularda da aynıdır. Yani bir sendika konusunda öğretmen, sendikalı öğretmen eylem yapar. Siz o zaman ha aman efendim sendikalı öğretmen eylem yapamaz diyemezsiniz. Şimdi bir tarafta sendika hakkı değil mi? Örgütlenme özgürlüğü yok mu? AHİS 11'e göre. Bir tarafta da eğitim özgürlüğü ne olacak çocukların? Okula gelmiyor öğretmen. Şimdi iki yarışan haklar var değil mi? Yani şimdi burada farklı şeyler var. Bunları idare mahkemesi yargıcının çok karşılaştırmalı olarak mukayeseli incelemesi gerekiyor. Mesela özel hayatla ilgili AHİM kararı geldi şu an aklıma. Bir yargıcın Özpınar Türkiye kararından bahsediyorum. Giyim kuşamı, aşırı makyaj yapması ve görüştüğü kişiler sebebiyle HSYK tarafından hakimlikten atılmıştı. Arzu Özpınar bunu AHİM'e taşıdı ve davayı kazandı. 8. madde yani özel hayata saygı hakkından dolayı AHİM dedi ki tamam dedi ama dedi bu durumlarının bu yaptığı şeylerin mesleğine yansıyıp yansımadığı yolunda hiçbir şey yapmamış. Tamam bunlar var diyelim ki yani var. Fakat mesleğine yansımış mı bunlar? Yansıtmış mı? Bu konuda hiçbir değerlendirme yapmadan dedi bu ihraç kararını vermeniz özel hayata saygı hakkını ihlal ediyor dedi yani mesela. Şimdi sosyal medyada da bir özel hayat var yani. Onu da göz önüne almak gerekiyor yani. Adamın özel hayatı da var yani. Onu da sınırlayamazsın. Yani adam devlet memuru oldu diye her gelen hükümete göre şey yapacak hali yok. Yani eleştirme hakkı da var. Amirini eleştirme hakkı var. Hükümeti eleştirme hakkı var. Özel hayatı var. Özel hayatında istediğini yapar falan adam. İşine yansıtmadığı sürece. Bu sebeple bunlar da çok önemli yani. Bunlar işi zor bir şey. Yani bu sınırları şey yapmak. Ama zaten yargıçsanız bu işin bu ateşten gömleği giymiş olmanız gerekir. Yani hiç topa girmeden bir karar yazamazsınız yani. Neyse biraz fazla ileri gittim galiba.
Yok olsun, çok güzel söyledin. Yani bence burada can alıcı noktalardan bir tanesi buydu. Yani hani kamu görevlisi olmakla yani kişilik haklarını sacrifice diyeceğimiz yani hani feda etmemiş oluyorsunuz siz. Dolayısıyla da burada söylediğin şey de çok önemli. Yani eleştirme hakkıyla yani bu işte insanın amirini eleştirme hakkı da olabilir. Siyasi kendini yöneteni de eleştirme hakkı olabilir. Bu en doğal hakkı yani insanın. Dolayısıyla bunu da yani yargıçların yapacağı değerlendirmelerle bu kişilerin sahip olduğu haklar korunabilir. Dolayısıyla söylemiş olduğun şey son derece yerinde. Hani common law uygulamasında, Amerika uygulamasında mesela strict scrutiny dedikleri bir yöntem var. Yani bu tür hakkın özüne dokunan uygulamalarda aslında bizim Anayasa Mahkemesi'nin de yapmış olduğu incelemede mesela işte hakkın özüne dokundu mu dokunmadı mı? Yani bunu yaparken de anayasayı esas norm olarak alıyor. Bir de destek ölçü norm olarak da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni esas alarak kararlarında yani yapılan uygulamanın ya da sınırlamanın hakkın özüne dokunup dokunmadığını değerlendiriyor. Burada da ölçüllük ilkesi yani bizim aslında hukukumuzda var olan ana kavramlardan bir tanesi. Kantarın topuzu kaçınca da yani bugün işte senin söylediğin şeyler yani kamu görevlisi olmakla insan hani dereceli olarak bazı sosyal medyada ya da kişisel hayatındaki birçok şeyden fedakarlık etmek zorunda. Yani bunun doğal gereği yani her ne kadar bugün bazı hakim ve savcılar işte iş adamlarının doğum günü partilerine gitse de o zaman aynı şeyi o doğum günü partisine giden hakim de diyebilirdi ama bu benim kişisel hayatım kardeşim ne karışıyorsunuz ya ben hakimsem yani bir iş adamının otelinde bir doğum günü kutlaması yapamayacağım mı, misafir olarak ağırlanamayacağım mı diye de düşünebilir yani. Böyle de bir şey var. İşte ülke yani son noktada, yani belki kapatırken, çok da uzatmayalım, kantarın topuzu kaçmış durumda. Yani az önce Spinoza'dan bahsettik. Yani Etika diye bir eser yazmış, yani ahlak üzerine, etik üzerine. Yani ifade hürriyetini savunan en uç örneklerden birisi. Ama o insan dahi yani etikasında, yani bu davranışı ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendiremez yani. Hani bunu, özgürlüğü de böyle başı açık, ucu bucağı açık bir özgürlük hareket alanı olarak da görmemek lazım. Bunun sınırlarını çok iyi çizmek lazım. Bunu da yasayla yapmak lazım. Burada da senin dediğin gibi, Ahmet Cevdet gibi hukukçulara ihtiyacımız var.
Bir şey daha var. Bir de çok milletin korktuğu, bir kamu görevlilerinin daha çok korktuğu bir şey. Mesela adam diyor ki, ya diyor, paylaşım yapmıyorum da diyor beğeni yapıyorum, like dedikleri. Beğeni yapıyorum diyor. Bu diyor nasıl olacak diyor mesela. Ona yapmaya bile korkuyorlar da en cesurları beğeni yapıyor yani şimdi. Şimdi yakın zamanda Ahim'de de bir karar çıktı bu. Geçtiğimiz haftalarda Melike Türkiye kararı.
Ha evet, güncel bir
Melike,
karar, doğru
bu
söylüyorsun.
Melike Türkiye kararı aslında kamu görevlisi değil bu, ama kamuda çalışan, bir iş sözleşmesine tabi olarak çalışan bir bayan. Ama uzun yıllardır çalışıyor yani. 96 yılından beri çalışıyor. Facebook kullanıyor. Facebook'ta beğeni yapmış, like yapmış birkaç tane. Tabii bunlar siyasilerle ilgili sert eleştirileri like yapmış. Siyasi uygulamaları protesto edelim diye, gösteri yapalım diye çağrı yapmışlar Facebook'ta. Onu like etmiş. Bir baro başkanının öldürülmesi, sanırım bu Diyarbakır baro başkanını öldürdükten sonra bir öfke oluşmuştu. Bu sebeple onu like yapmış. Böyle like'ları var, beğenileri var yani kadının. Bu sebeple kadının iş sözleşmesini feshetmişler. Tazminat da verilmemiş. İşsiz kalmış yani. 96 yılından beri çalışan bir kadın yani işsiz kalmış.
İlginç
Sadece beğeni yaptı diye yani. Bunu biz çok gördük. Son 3-5 senedir de, özellikle 7-8 senedir daha çok görüyoruz. İdari davalarda da görüyoruz. Bu iş mahkemesi boyutuyla tabii, biraz önce anlattığım dava. İdari mahkemelerde de çok görüyoruz. Yani memur beğeni yapmış veya polis beğeni yapmış. Hemen aman efendim işte şey, disiplin cezası. Şimdi burada Ahim tabii ihlal kararı verdi bu hanımefendiyle alakalı olarak. Dedi ki yani buradaki, orada bir beğeniyi de ortaya koymak lazım. Bir beğeni eşittir bir ifade açıklaması mıdır yani? Ahim dedi ki bunu da ayrıca değerlendirmesi lazım mahkemenin. Peki bu kadın bir paylaşım yapsaydı da aynı şey mi olacaktı? Değil mi? O zaman ne olacaktı? İki kere mi ihraç edecektiniz yani? Böyle mi olacaktı? Yani paylaşımla beğeniyi de ayırt etmek lazım. Beğeni, oradaki paylaşılan şeye ben sempati duyuyorum ya. Yani hoşuma gitti. O an hoşuma gitti. Sempati duydum. Beğendim onu. O an beğendim zaten. Adı üstünde beğeni. Ben onu ilk paylaşan adam değilim yani. Öyle değil mi?
O
Onu
zaman
da şey yapmak
şöyle
lazım.
statüse şey yazmak mantıklı o zaman. Yani benim bir şeyi beğenmiş olmam onu tasvip ettiğim anlamına gelmez diye bir not düşmek gerekiyor.
Bazıları yazıyorlar, hiçbir anlamı ifade etmeyen bir şey, retweetlerim şey yapmaz falan diye yazıyorlar. Yani her şeyi, kantarın topuzu dedik ya, her şeyi böyle gram gram tartmak gerekiyor. Beğeniyle paylaşımı aynı şeye koyamazsın. Beğeniye ne yapıyorsan paylaşıma daha ağırını yapacaksın. Öyle değil mi? Yani her şeyi gram gram, basamak basamak ilkeleri belirleyip ona göre yargılama yapmak gerekiyor. Onu da söylemek istedim. Yani çünkü çok şey yapılıyor. Millet beğeni yapıyor. İşte ceza almış, soruyor. Beğeni yapmak suç mu falan gibisinden.
Doğru
Yani
diyorsun.
enteresan
Bu
şeyler.
söylediğin şeyle, hani gram gram dedin ya, kantarın topuzuna bir şey daha ekleyelim. Toptancı zihniyet.
Evet.
Evet.
Toptancı olmaz yani. Yargıda toptancı olmaz yani. Maalesef kaç dosya olursa olsun her biri ayrı bir dosya. Herkes ayrı bir davacı. Yani ayrı bir dosya yani.
Evet, yani
Mutlaka bir farkı oluyor. Mutlaka.
Çok keyifli bir sohbet oldu. Gerçekten umarım bizi dinleyenler de istifade etmiştir. Adalet Evi'nden herkese iyi bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere.
Sağlıcakla.